Kime? Neden? Nasıl inanıyoruz?
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum kıymetli dinleyenler. Ben Profesör Doktor Ahmet Ünsal. İnandığımız dini ne kadar biliyoruz? Kime inanıyoruz? Neden inanıyoruz? Nasıl inanıyoruz? Programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim bir süredir Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin doğru anlaşılması, sünnetin ne olduğu konuları üzerinde duruyorduk. Şimdi efendim. Şu cümlemi tekrar kurmak istiyorum. Bir önceki programda ifade etmiştim. Sünnet farzı tamamlayan şeydir. Yani eğer Allah'ın bir emri varsa o emri Hazreti Peygamber yerine getirirken o emre kendiliğinden katmış olduğu bazı ibadetler var. Bunu şöyle bir örnekle ifade edelim. Şimdi diyelim ki evimize misafir geliyor, yemekli, değil mi? Yemekli misafir geliyor. Asıl olan bu insan ne yapacak? Yemek yiyecek, karnını doyuracağız. Peki biz bu yemeği bir tencerede pişirsek, ondan sonra o tencerede pişirdikten sonra getirip misafirlerin ortasına koysak, kaşık da vermesek, biraz da ekmek versek, işte asıl yiyeceğiniz bu. Bunu oturun elinizle yiyin, ekmek de var, karnınızı doyurun, nasıl kalkın gidin mi deriz ki bunu da diyebiliriz. Ama aynı yemeği bir başka evde düşünelim. Şimdi ne yapıyoruz? Bir yemek hazırlanmış. Tabii bu yemeği hazırlarken aynı zamanda ne yapıyorsunuz? Siz bunu bir ziyafete dönüştürüyorsunuz. Önce bir masa hazırlıyorsunuz. Efendim işte önce servis tabağı, üzerinde yemek tabağı, onun üzerinde çorba tabağı koyuyorsunuz. Efendim sağ tarafa bıçak koyuyorsunuz, sol tarafa çatal koyuyorsunuz. Ondan sonra kaşığı bıçağın yanına koyuyorsunuz. Soldaki salata, sağdaki bardak sizin oluyor. İşte meyve veya tatlı yemek için küçük kaşıklar koyuyorsunuz. İşte sünnet farzı kabul ettiren şeydir. Yani biz iki rekat namaz kılacağız. Sabah namazı. Allah öyle emretmiş. Tamam da abdestimizi alırken ne yaptık? Acaba doğru düz abdest alabildik mi? İsrafa kaçtık mı? Söylenilen yerleri doğru düz temizleyebildik mi? Suları üzerimize sıçrattık mı? Namaz kılarken kalbimizi doğrudan Allah'ın huzurunda olduğuna şartlayabildik, konsantre olduk mu? Okuduğumuz ayetlerin manasını içimize sindire sindire hatasız okuyabildik mi? Hazreti Peygamber sabah namazında 60 ayetle 100 ayet arası okurmuş. Bu kadar ayet bilen yok toplamı bazı insanlar için. Bunları bir yapabildik mi? Kalbimizde Rabbimizin huzurundayız diyebildik mi? Acaba pijamaları çıkarıp da mı kıldık? Yoksa pijamayla kılıp hemen yatacak mıyız? Düşünebiliyor musunuz? Onlarca peygamberin kıldığı namazdan farklı şartlarda kılabiliyoruz. Hemen inna atayna kulü vallahu at, başka sure bilmiyor. Yatıyor, kalkıyor, şakır şakır. Ondan sonra namazı kıldım, bitti mi? Allah Teala bu namazı kabul etmek zorunda mı? Bunları bir düşünelim. Aslında biz ne yapıyoruz? Ya Rabbi, sana kulluk ederken elbette biz kul, beşeriz, şaşarız, yanlış şeyler yaparız. Sana hakkıyla kulluk edemeyeceğimizi biz çok iyi biliyoruz. Onun için ya Rabbi sen iki istedin, iki de bizden olsun. Yeter ki istediğimini kabul et. Mesele yemeği yedirebilmek. İşte onun için kaseler, tabaklar, porselenler oluyor değil mi? İşte sünnet farzı kabul ettiren şeydir. Bazı kimseler sünnetle farz arasındaki bu farkı bilmediğinden seferi olduğunda insanların sünneti hiç kılmamaları gerektiğini, farzı kılmanın, farzın bile 4 rekattan 2 rekata indiği bir yerde sünneti kılmanın hiç gereği olmadığını düşünüyorlar ki bu son derece yanlıştır. Çünkü sünneti zaten Allah istemiyor. Sünnet farzı kabul ettirendir. Sünnet işi ne yapmak? Allah'a razı edebilmek içindir. Çünkü sünnet ki genel adı nafiledir. Allah'a yakınlık nafilelerle oluşturulur. Bir insana 50 bin lira borç verdiğinizi düşünelim. Efendim bu borcu 10 gün sonra bana öde dediğinde 10 günün sonunda adamın kapıyı çalıp al 50 bin lira deyip çekip gitmesi mi? Yoksa 10 gün sonra adam ya ben biraz sonra size geleceğim. Çok teşekkür ediyorum. Çok makbule geçti verdiğiniz para. Allah razı olsun sizden. Size de dua ettim. İnşallah benim de imkanım olur. Bir gün sizin probleminizi çözerim diye tatlı dilli güler yüzlü olarak mı 50 bin lira iade etmesini istersiniz? Al 50 bin lira dediğiniz zaman şu adama hayatta bir daha 50 bin lira borç vermezsiniz. Vermediğiniz gibi ne kaba adammış. Ben seni adam zannetmiştim dersiniz. İşte sünneti sanıyorum anlatabildim. Sünnet Allah'ın emirlerini kabul ettirebilmenin yoludur. Efendim bana bir su getirin desem birine. Biri gitse lavaboda ellerini yıkasa sonra avucuna bir miktar su getirse al hocam su diye avucundan birkaç damla su getirse bu su hakikaten yemin etse baş ağrımaz. H2O o işte ıslak ıslak getirdi bu su. İkincisi desek ya öyle su mu getirdi çok ayıptır ne yapalım çok affedersin tuvaletteki maşrabayı dolduralım al işte sana su dese. Üçüncüsü öyle olmaz şurada bir tane çöpe atılmış yoğurt kasesi var onu yıkayalım ondan verelim dese. Dördüncüsü ya bir bardak bulalım da verelim dese. Beşincisi bardağın altına bir tabak koyup verse. Altıncısı tabağın altına da bir tepsi koysa. Yedincisi tepsinin üzerine dantel onun üzerine tabak onun üzerine su bardağını koysa. Sekizincisi su bardağını ters çevirse tepsi dantel tabak su bardağı ters çevrilmiş ondan sonra pet şişe açılmamış o şekilde üzerine bir peçeteyle getirse. Siz bu sulardan hangisini alıp içersiniz? Sonuncusunu diyeyim. Evet. İşte sünnet farzı kabul ettiren şeydir. Onun için sünnetle farzlar bile ikiye mi sünnete gerek yok. Bu İslam'ı anlamamak demektir. Asla. Asla sünnetlerimizi terk etmeyeceğiz. Hele müekked sünnetleri hiç terk etmeyeceğiz. Peygamberi Zişan en az 12 rekat günde sünneti olmayan etrafımda şefaatli dolanmasın mealinde bir hadisi vardır. Binaenaleyh Allah'ın sevgili kulu olmak sünnetleri çok yerine getirmekle olur. Dolayısıyla şimdi sadece namaz ibadetinden örnek verecek olursak sabah namazını Allah Teala 2 rekat demiş. Hazreti Peygamber onun önünde de 2 rekat kılmış. Öğlen namazını 4 rekat demiş. Onun önünde 4 arkasında da bir rivayette 2 bir rivayette 4 rekat kılmış. İkindi namazı 4 rekat Peygamberimiz bazen o 4 rekattan önce 4 rekat sünnet kılmış. Akşam namazı 3 rekat demiş. Peygamberimiz o 3 rekattan sonra 2 rekat daha kılmış. Yatsı namazı 4 rekat demiş. Ondan önce 4 rekat sünnet, sonra da 2 ya da 4 rekat sünnet kılmış. Bu neden? Ya Rabbi ne olur? Benim sana kulluğumu kabul et. Bak ben sen 2 istedin 4 verdim. Lütfet ya Rabbi. Neden? Çünkü Allah yaptığımız ibadetleri kabul etmek zorunda değil kıymetli dinleyenler. Hazreti İbrahim ki İbrahim'dir. Allah'ın dostudur. İbrahim Halilullah'tır. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ya Rabbi ne olur kulluğumuzu kabul et. Rabbena tekabbel minna. Allah'ım yaptığımız ibadeti kabul et. Biz adeta kerhen yapıyormuş gibi yaptık ya işte daha ne yapalım? Bu yanlış bir tavırdır. Biz Allah'a kulluk edeceğiz bir de yalvaracağız. Ya Rabbi ibadetimizi kabul et. Biz Allah bizim ortağımız değil. Allah bankadaki çalışan bir memur, bir vergi memuru değil. İşte parayı verdik, hesaba geç bitsin. Bu son derece yanlıştır. Zaten bu ibadet de çok uzun sürmez. Sevmeden zorla yapılan ibadet bir gün yaparsınız. İkinci gün vazgeçersiniz. Sonra 10 gün sonra biri bir şey söyler. Ay bir tane daha yapayım dersiniz. Sonra bir hafta yine vazgeçersiniz. Bu muhabbet de olacak bir iştir. Bu sevgiyle olacak bir iştir. Bu rica ile minnetle tazarru ile olacak bir iştir. Binaenaleyh farzlarla birlikte olanlar sünneti. Peki hocam müstehap namaz yok mu? Var. Kuşluk namazı mesela değil mi? Diyelim ki saat 9.30 ile 11.30 arası diyelim. Yani öğlen namazında saatine bir saat kala ve güneş doğmasından yaklaşık bir saat sonra başlayan dönem kuşluk dönemidir. Orada kılınan namaz kuşluk namazıdır. Bakın bu sünnet değildir. Bu nedir? Bu müstehaptır. Ve sevabı da çok fazladır. Ama kılmazsanız ne olur? Günaha girmiş olmazsınız. Farzın bir parçası olan sünneti terk edersek mekruh işlemiş oluruz. Nereden biliyorsun hocam? Çok basit bir örnek vereyim tekrar size. Abdestin farzı nedir? Yüzü yıkamak. Sünneti nedir? Ağza ve burna 3 kez su vermek. Peki geçtik ilmi halde herkesin evinde var. Abdestin mekruhu nedir? Ağza ve burna su vermemektir. Peki sünnetin zıttı mekruhsa demek ki anlıyoruz ki sünneti terk etmek belli bir sorumluluğun altına girmek demektir. Oysa müstehabın terki günah değildir. Yaparsan sevaba girersin ama yapmazsan ahirette hesaba çekilmezsin. Binaenaleyh sünnetle müstahap arasında böyle bir fark vardır. Mesela kuşluk namazı müstahaptır. Mesela evvabin namazı, akşam namazından sonra kılınan evvabin namazı müstahaptır. Mesela çok kıymetli bir müstahap namaz var. Nedir? Teheccüd namazı. Yine peygamberimizin çok önem verdiği tahiyyetül mescid. Bir mescide girdiğim zaman kıldığımız iki rekat namaz. Mesela abdest, şükür gibi namazlar, bunlar müstahap olanlardır. Binaenaleyh sünnetle müstahap birbirinden farklıdır ve kıymetli dinleyenlerimiz, aman sünnetleri ihmal etmeyelim. Çünkü Allah'a sünnetlerle, nafilelerle yaklaşılır. Eğer siz sünneti hayatınıza tatbik eden bir kulsanız, Allah sizin gören gözünüz olur. Allah sizin işiten kulağınız olur. Allah sizin seven kalbiniz olur. Allah sizin konuşan diliniz olur. Allah sizin düşünen aklınız olur. Bütün bunlar yoksa siz o zaman bunlardan mahrum olarak yaşarsınız. Peki bunlardan mahrum olarak yaşamaya başladığınız zaman ne olur? İnsanı başı boş bırakmazlar. Ya Rahman emreder bir tarafa götürür, ya şeytan emreder başka bir tarafa götürür. Dolayısıyla Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de eyahsebul insan en yutrake suda. İnsan kendini başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Şimdi şöyledir. Efendim vaktimiz var. Ne yapalım? Oturalım bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyalım. Okumayalım. Ne yapalım? O zaman televizyon seyredelim. Bakalım kanallarda ne varmış. Peki neye bakacağız? Bir sürü erkeklere bakacağız, kadınlara bakacağız, reklamlara bakacağız, dedikodulara bakacağız, değerlendirme yapacağız. Ay bizde olsa diyecek, kadın oradaki spikere bakacak, benim kocam niye böyle yakışıklı değil diyecek. Adam oradaki spikere bakacak, efendim niye benim karım bu kadar güzel değil diyecek. Kafasına bin türlü şey gelecek. Kız bakacak, aa demek ki herkesin beğendiği hanım böyle giyiniyormuş, böyle giyilelim diyecek. Efendim öbür tarafta bir sürü adamlar, aa demek ki biz bu arabayı alamadık, ne kadar fakiriz diyecek. Ya da bütün bunları yapmayacak. Ya Rabbi benim vaktim var, ne olur benden kabul et, oturup iki rekat nafile namaz kılacak. İşte efendim insan ya rahmani ya şeytani güdülerle hareket eden bir varlık. Böylece sünnetle müstahabın arasındaki farkı da dilimizin döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştık. Bir de şunu ifade etmek istiyorum kıymetli dinleyenler. Bizler aslında çok kısıtlı bilgilere sahip olan varlıklarız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de insanın aslında bilmeyen ya da çok az şey bilen ama çok az şey bildiği halde kendini çok şey bildiğini zanneden birileri olarak tanımlamaktır. Ve kendin insan innehu kana zalumen cehula diyor Cenab-ı Hak. Hem kendine zulmeder hem de çok az şey bildiği halde çok şey bildiğini zanneder. Peki bu bilgi zamanla irfana, değerli bilgiye, gerçek bilgiye nasıl ulaşır? Allah hakkındaki bilgilerimiz nasıl sağlıklı bir hale döner? İşte bunun yolu doğru öğrendikten sonra öğrendiğimizin zorunlu sonucu olarak doğru düz kulluk yapmaktır. Allah'ın emirlerini sadece öğrenmek yetmez. Bunu hayatımıza tatbik edeceğiz. Samimiyetle Allah'a kulluk arz edeceğiz. Çünkü Cenab-ı Hak kendi bilgisini, sırrını, kulluğun, ibadetin, ihlasın, takvanın arkasına saklamıştır. Onun için bazıları Allah'a yakın dosttur. Çok kitap okuduklarından değil, Allah'a çok kulluk ettiklerinden, Allah'ı çok sevdiklerinden, hayatta Allah için birçok şeyden gönül rahatlığıyla vazgeçebildiklerinden o insanlar sırra vakıf hale gelmektedirler. Binaenaleyh hep söylediğim cümlemdir. Sırra vakıf olmak için Rahman'a mahrem olmak gerekir. Allah'a dost olan daha çok şeyden haberdar olan kimsedir. Evet, sünneti dilimizin döndüğünce bu kişide özetledik. Bir de sünnet ve hadis kavramları var. Efendim, sünnet Hazreti Peygamber'in sözü, fiili, davranışı, yaşayışı ve başkalarının yaşantısında, İslami yaşantısında görüp de onayladığı, ses çıkarmayıp tasvip ettiğini ifade ettiği davranışlarının tamamıdır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ı yaşayışının tamamının adına biz sünnet diyoruz. Hadis ise Hazreti Peygamber'den söz olarak nakledilen cümleler, rivayetlerin olduğu. Şöyle ifade edelim. Kuşluk namazı diyelim ki nedir? Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu bir müstehaptır. Bunu yapmak peygamberin davranışıdır. Peygamberimiz böyle yapardı cümlesinin bize intikali, işte o hadistir efendim. Şimdi demek ki hadis yazılı olan bilginin aktarılması. Sünnet ise bunun bizatihi yaşandığının göstergesi. Peygamberimizin sözlerinin intikali hadis şeklinde ifade edilmiştir. Şimdi bazı kimseler hem ülke içinden hem ülke dışından hadislere pek de güvenilmemesi gerektiğini belirtiyorlar. Çünkü hadislerin 3. yüzyılda yazıldığını söylüyorlar. Arkadaşlar, bu cümleler aslında oryantalist menşeli, oryantalist orijinli cümlelerdir. Mesela meşhur batılı oryantalist müsteşrik Ignaz Goldziher ve onun öğrencisi Joseph Schacht gibi kimseler bu iftiraları Resulullah'a ve Müslümanlara atmışlar. Maalesef bazı kimseler de bu iftirayı gönül rahatlığıyla içselleştirmişler ve bunu bir hakikatmiş gibi insanlara sunmaya başlamışlardır. Efendim, bu işin aslı şudur. İslam dini, yani Hazreti Peygamber'in kurmuş olduğu din ve belki medeniyet, batılılarca bir hukuk medeniyeti olarak ifade edilmektedir. Yani Yunan medeniyeti bir felsefe medeniyettir. Batı medeniyeti bir teknoloji medeniyettir. Efendim, Doğu medeniyeti şudur. İslam medeniyeti nedir dersek, İslam medeniyeti kuşkusuz bir hukuk medeniyetidir. Çünkü modern dünya dediğimiz Batı'nın 18. yüzyılda, 17. yüzyılda elde ettiği, ancak ulaşabildiği insan hakları kavramları, devletler hukuku kavramları gibi birçok kavram daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığında çok kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Binaenaleyh İslam hukuku dediğimiz sistem Batılıların gözünü kamaştırmakta ve bunun köklerini araştırabilmek derdine düşmektedirler. Yani mesela Hicri 2. yüzyılda yaşamış Ebu Hanifeler, İmam Malikler harika hukuki doktrinler bırakmışlardır. Peki diyor Batılılar, böyle harika bir külliyat, böyle harika bir hukuk doktrini nereden elde edilmiş olabilir diyor. Ha, diyor ki bu adamlar nerede yaşadı? Bağdat'ta yaşadı. Yani nerede? Mezopotamya'da yaşadı. Efendim, Roma'nın ve İran'ın, yani Pers kültürüyle, İran Sasani kültürüyle Doğu Roma kültürünün kesiştiği noktada yaşadı. Aynı zamanda daha doğudan Hint kültüründen de istifade ettiler, Türklerden de istifade ettiler ve bu insanlar çok uyanık kimseler olduğu için bu kültürlerden devşirdikleri, toparladıkları bilgileri, değerleri, normları zaman içinde İslam adını vererek, başına İslam cümlesini koyarak ne yaptılar? İslam hukuku diyiverdiler. Ortaya koydukları hukuk sistemi mükemmeldi ama bu bir araklama sistemdi. İşte bunu arakladıklarını, bir yerlerden apardıklarını söylememek adına kurmuş olduğu bu cümleleri, bu değerlerin başına daha sonradan Gale Resulullah dediler. Peygamberden almış gibi cümleleri uydurup peygamberden aldığını söylediler diyerek İslam'ın bir hukukun olamayacağını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı zaten kabul etmeyen insanlar peygamberimizden böyle şeylerin sadır olamayacağını ifade etmekte ve illa bu değerlerin kendi kültürlerinden çalındığını söyleyip bunu da bütün dünyaya empoze etmeye çalışmaktadırlar. Ve maalesef işte hadislerin 3. yüzyılda yazıldığı iddiasında bulunan bazı kimi Müslüman tırnak içinde kimseler bu iddialarıyla müsteşriklerin ekmeğine yağ sürmektedir. Halbuki erbabınca malumdur ki peygamberimizin sağlığından itibaren bazı hadisler yazılmış, bazen zaman zaman ayetle karıştırılır vazgeçilmiş ama da Hicri 1. yüzyılda birçok sahifeler, birçok eserler, birçok kayıtlar ortadadır. Hadis tarihlerini okuyan insanlar bunu rahatlıkla görebileceklerdir. Binaenaleyh bu yanlış bir tezgahtır ve maalesef indirilen din ve uydurulan din diye bir slogan atılmış. İndirilen din diye Kur'an'ın İslam'ı, uydurulan din diye de Hazreti Peygamber'in anlattığı İslam'ı söylenmektedir ki bu İslam'a yapılan en büyük kötülüktür. Sakın ama sakın bu oyunlara, bu tezgahlara gelmeyelim kıymetli dinleyenler. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kumanda masasında Hülya Aydoğan, yapımda Aydın Orhan ve ben Ahmet Ünsal. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum efendim.
Kime, neden, nasıl inanıyoruz?